Evet, şimdi var fırsat gene Rab'bin sözüne kulak verelim. O bizde gerçekten bir değişiklik yaratsın. Sadece bir alışkanlık gibi bir ara gelip de zamanı geldi seslenelim değil. Değil mi? Her zaman Allah'ın sözü bize yani diri bir güç gibi, bir kuvvet gibi gelsin. Evet, bu haftanın vaazı aslında geçen haftanın devamıdır. Geçen hafta baktık Romalılar 5. bölüm ayet 1'den 2. Ve o da Pavlus bize çok büyük ruhsal hakikatleri gösterdi. Yani bütün imanlı hayatımızın temeline değinen böyle bazı temalar vardı. Sordu ki kurtuluşun faydaları nedir? Yani kurtulmak aslında nedir? Kurtuluşun yani bizi getirdiği yaraları nedir? Ve Pavlus bizim için 5 tane büyük hakikat ortaya, büyük bir 5 tane konu ortaya koydu. Kurtulmak nedir? Kurtuluş nedir? 1. Dedi ki suçsuz sayıldık. Yani bir mahkemeden serbest çıktık. Aslında biliyoruz suçluyuz. Aslında biliyoruz Allah'ın cezasını hak ettik. Ve gene de Rab bize hani İsa Mesih'in sayesinde suçsuz sayılıyor. Elimizde bir kağıt hani İncil'de yazıyor onlara beyaz rubalar verildi. Ve bu beyaz kaftanlar, beyaz rubalar bu demektir. Bir mahkemeden serbest çıkmak. İkincisi madem öyle diyor Pavlus, madem öyle onunla birlikte Allah'la barıştık diyor. Allah'la barıştık. Allah'la artık bir barışma var. Önce bir mahkeme durumu vardı, sonra bir düşman durumu vardı. Bizim düşmanımız vardı. Çok kişi bunu anlamıyor. Allah'a ahbap diyorlar, babacığım diyorlar ama hakları yok. Allah baba iyidir deyip kendi kendine aldatıyorlar. Hayır, Allah senin ahbabın değildir. Allah senin düşmanıdır eğer İsa Mesih'i tanımasan. Normal haliyle her bir insan Allah'a düşmandır. Bu düşmanlığı sen yarattın, sen başlattın ona kavga yapmaya. Ve şimdi kocaman bir düşmanın var, o seni bitirecek. Ama İsa Mesih'in sayesinde bu düşmanlık bitti, barıştık diyor. Üçüncüsü diyor ki, biz artık merhamette duruyoruz, merhametin içinde duruyoruz. İmanlı hayat böyle ipte oynayan bir akrobat, bir cambaz gibi değildir. Hani her an sağa sola düşebilir. Hayır, eğer öyle düşünürsen, ay günah işledim, imandan düştüm. Böyle değil. Diyor ki, bizim duruşumuz belli, merhamet içinde duruyoruz. Kocaman bir tanker gibi, kocaman bir gemi gibi. Tamam mı? Kenarları var, evet ama ortada durdun mu, düşmek korkusu yok. Dördüncü olarak, Pavlus diyor ki, bir giriş yolu bulduk, açık bir kapı bulduk Rab'bin huzuruna girmeye. O da büyük bir şey. Çünkü kişiler belki dua ediyor, bir takım laflar tekrarlıyorlar, bir takım ruhsal sözleri, duhovni dumiler böyle tekrarlıyorlar. Ama bu demek değil ki gerçekten Allah onları işitecek. Ama İsa Mesih'in sayesinde diyor ki açık bir kapımız var. Onun sayesinde Allah'ın huzuruna girip gerçekten emin olabiliriz. O bizi işitiyor. Ve son olarak Pavlus gözlerimizi gelecek zamana çeviriyor. İmanın geleceği nedir? Allah'ın şanlılığına diyor ereceğiz. Ne kadar o şanlıysa biz de o kadar onun bir parçası bizde de olacak. Allah'ın şanlılığına diyor ereceğiz. İmanın sonu budur. İmanlı hayatımızın sonu budur. Değil bir takım eğlence merkezi, rahatlanmak için, dinlenmek için, 5 yıldızlı otel. Hayır, biz Allah'ın şanını paylaşıyoruz. Bu büyük 5 hakikat Pavlus ortaya koyuyor. Diyor ki bunlar imanın, kurtulmanın faydalarıdır. Kurtulmak budur. Bu 5 şeyi, 5 konu konuşuyor. Tamam, biz belki bunları işittik. Hani kafamıza geldi, çok güzel, çok şükür diyoruz. Ama bunlara baktığımız zaman anlıyoruz sanki bunlar hepsi teoridir, değil mi? Teoridir. Yani biraz sanki praktikadan uzak kalıyor, değil mi? Öyle mi? Nasıl hissediyoruz bunu? Bir imanın hayatında bunların değerini yani nasıl öğrenebiliriz? Nasıl öğrenebiliriz yani bunlar ne kadar değerli şeylerdir? Praktikte, hayatta hani nedir? Mesela suçsuz sayıldık. Yani sen onu kendi hayatında nasıl daha derin bir biçimde öğrenebilirsin? Suçsuz sayılmak nedir? Kendi günahlılığını ve Allah'ın merhametini nasıl daha büyük bir biçimde anlayabilirsin? İmana geldikten sonra konuşuyorum. Sonra ne diyor? Allah'la barıştık ya da merhamette duruyoruz. Sen ondan gerçekten emin misin? Sen buna bir güven kaptın mı? Gerçekten kesin diyebilir misin? Bu böyledir. Ya imana geldikten sonra gene günaha düşersen o zaman ne olacak? Bu durumda senin kesin bir bilgin var mı? Yani praktikada biz bunları nasıl yaşıyoruz? Allah'ın huzuruna bir giriş yolu bulduk. Tamam, güzel dedik ama peki sen onu kullanıyor musun? Allah'ın huzuruna geliyor musun? İşte gökteki babanla her durumu paylaşıyor musun? Ve ne diyor? Allah'ın şanlılığına ereceğiz. Allah'ın şanlılığına ereceğiz. O senin için değerli bir şey mi? Yoksa daha bu yeryüzünde mi, bu hayata mı yapışıyorsun? Yani değil mi? Kimse aslında ölmek istemiyor. Pavlos diyor ki ben biliyorum ölmek benim için daha iyi. Sen aynı fikire sahip misin? Sen onunla birlikte diyebilir misin? Bugün ölsem benim için daha iyi. Değil sadece kurtuldum. Hayır. Daha iyi olacak. Değil mi? Bir imanlı bu derece nasıl gelebilir? Hepimiz daha bu hayata yapışıkız sanki. Peki bu duruma nasıl geliyoruz? Bütün bu saydığımız hakikatleri gündelik hayatımızda nasıl yani göreceğiz? Nasıl onların karşılığını göreceğiz? Asıl soru budur. Ya da imanda büyümek nasıl oluyor? Öyle de sorabiliriz. Bir kişiye sorarsan, imanda büyümek nasıl oluyor? Mikrofon takıyorsun onun ağzının önüne ve soruyorsun bir jurnalist gibi ve ne diyecek? Herkes bir takım böyle ruhani, duhovnu cevaplar verecek. Daha fazla dua etmek, oruç tutmak, daha fazla İncil'i okumak vesaire değil mi? Sor bir kişi, diyecek ki işte bunu yaptın mı, bunları yaptın mı? O zaman imanda büyüyorsun. Ama şimdi Romalılar 5. bölüm ayet 3'ten 6'ya kadar okuyacağız. O da Pavlus bambaşka bir şey anlatıyor. Bambaşka bir şey anlatıyor. O da yazmıyor dua, yazmıyor oruç, yazmıyor İncil okumak. Bambaşka şeyler. Nasıl imanda büyüyeceğiz? Nasıl bu saydığınız ruhsal hakikatleri gerçekten praktikada hayatımızda anlayacağız? İşte Pavlus'un bize gösterdiği yol bambaşka. Hatta biraz şok olacağız. Beklemediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Rab bu hakikatlerin değerini daha iyi anlayalım diye bize ruhsal hayatımızda sanki terbiye ediyor. Bu terbiye sözü hani burada şimdi göreceğiz. Aşağıdaki ayetlerde 3'ten 6'ya kadar bu terbiye nasıl olacak diye gene Pavlus 5 adım gösteriyor. Nasıl 5 tane büyük hakikat var diyor ki ve bunları anlamak için 5 adım var. Bu Allah'ın terbiyesi bizi bu 5 adımdan geçiriyor. Okuyorum. 3'ten 6'ya kadar. Romalılar 5. Ama değil sadece o kadar. Hani Pavlus'un saydığı 5 hakikatları gösteriyor. Değil sadece o kadar. Onun için sıkıntılarla bile övünüyoruz. Çünkü biliriz ki sıkıntı dayanma kuvveti yetiştiriyor. Dayanma kuvveti de denenmiş bir kişilik yetiştiriyor. Denenmiş kişilik gene umut yetiştiriyor. Umut da utandırmayacak çünkü bize kutsal ruh verildi. O da Allah'ın sevgisini artık yüreklerimize döktü. Fark ettiniz mi? Gene 5 tane adım sayıyor. Gene 5 tane yani basamak gösteriyor. Rab bunların hepsini kullanıyor ve en başta saydığı imanın 5 faydasını içimizde yani büyütmek için. Ve son olarak saydığı şey Rab'bin sevgisidir. Ayet 6 şöyle diyor. Bize kutsal ruh verildi. O da Allah'ın sevgisini artık yüreklerimize döktü. En son olarak onu gösteriyor. Tamam mı? Peki Rab'bin sevgisi ne zaman yüreklerimize döküldü? Kutsal ruh ne zaman bize verildi? İmanlı hayatın sonunda mı? Bu 5. adım yani sonuncusu mu olarak çok uğraşacaksın? En sonunda kutsal ruh senin hayatına dökülüyor öyle mi? Hayır. Pavlus diyor çünkü. Ve çünkü gördük mü demek geri gidiyor. Demek bu aslında en başta, en temel budur. Yani bu 4 adımdan sonra değil, bu 4 adımdan öncedir. Yani demek ki en birinci öyle bir sıra görüyoruz. Tamam mı? Ve bu 5 adımı daha gözden geçirelim. Diyor ki en birincisi diyor Allah'ın sevgisi insanın, imanlının yüreklerine döküldü. Yüreğine döküldü. İkincisi diyor sıkıntı çekiyoruz. Ha? Evet yazıyor. Sıkıntı çekiyoruz. Üçüncüsü diyor. Sıkıntı çektiğimiz için dayanma kuvvetimiz artıyor. Dayanma gücümüz artıyor. Ve dayanma gücümüz arttı mı? Dördüncü adım diyor. Denenmiş bir kişilik kazanıyoruz. Denenmiş bir kişilik kazanıyoruz. Ve son olarak eğer bu derece geldiysek umudumuz var. Son adım bu. Umudumuz var. Evet, bunları gözden geçireceğiz şimdi tek tek. Pavlus bize burada bir sanki zincirleme gösteriyor. Tamam mı? Bu bütün hareketi başlatan odur. Kendi kutsal ruhu ilan. Ama ondan sonra iş bize kalıyor. Bizim de payımız var. Bu Rabbin terbiyesine evet diyelim, katılalım, razı gelelim. Evet, birincisi diyor ki Allah'ın sevgisi. Bu inisiyatör, sanki bu başlangıç. Nasıl bir motoru çalıştırmak için anahtarı çeviriyorsun. Aynı biçimde iman hayatımızda Rab bizi öyle başlattı. Yani bizim iman hayatımızı öyle başlattı. Allah'ın sevgisi diyor yüreklerimize döküldü. Sanki Rab bize iman hayatımızın başında bedava bir sevgi sermayesi veriyor. Bir kapital olarak diyor ki ben sana bu kadar talent gibi bir şey veriyorum. İşte bu Allah'ın sevgisi diyor. Bizi büyük bir kapital gibi veriyor. Artık bundan sonra bu kapitalı nasıl kullanıyoruz? Bizim işimiz değil mi? Öyle değil mi? Gerçekten öyle mi? İlk imana geldiğinde ne zaman ilk sevgi, ilk aşk vardı sende? Hatırlıyor musun o günleri? Bazılarımız belki bunu yaşamadı. Çünkü sen hep imanda büyüdün. Anan baban imanlı. Pek böyle heyecan yok. Ama kim dünyadan geldiyse o ilk günleri daha iyi hatırlıyor. Değil mi? Hatırlıyor musun o ilk günleri? Yani bu günleri yaşamış olan, yani yeni doğuşu yaşamış olan bir kişi onu hiç unutamaz. Yani ilk haftalar, aylar imana geldikten sonra. Hatırlıyorsunuz bizde bir seri video vardı, Düşten Öte. O da 5 tane şahitlik var. 5 kişi Müslüman devletlerde rüya ya da fidanya ile İsa ile karşılaşıyor. İsa'yı rüyada görüyorlar. Ve bunu gördükten sonra İsa'ya iman etmeye başlıyorlar. Ve hatırlıyorsunuz bir tane Ali vardı. Mısır'dan, Egip'ten bir Ali vardı. Hatta biz onun dublajını yaptık, hatırlıyorsunuz. Herkes böyle bir rol oynadı. Tamam mı? Dublaj yaptık. Bu adam, bu Ali, önce Müslüman teröristiydi. Müslüman teröristiydi, hatırlıyorsunuz değil mi? Ve kişilere fenalık yapardı. Ondan sonra onun hocası diyelim, onun büyüğü, onun şeyhi, ona bir iş veriyor. Kutsal kitabı yani okuyup yani Hristiyanlığı öğretiş bakımından çürütsün, yok etsin. Ama o okudukça hani İncil'i Kur'an'la karşılaştırıyor ve öyle bir anlayışa geliyor, Kur'an yanlış. İncil'in doğruluğunu anlıyor ve İslamiyet'in şüphe etmeye başlıyor. Ve bir gece İsa'yı görüyor. O İsa'yı görmek hayatını bütün değiştiriyor. Ve ondan sonra ertesi sabah kalkıyor, artık uyanıyor. Sokağa çıkıyor ve artık yani bütün hayatı kökten değişti. Anlatıyor. Kimi hayatında fenalık yaptıysa, o kadar Hristiyanlar fenalık yaptı. Onların hepsinden gidip teker teker özür diliyor. İşte ve diyor ki yani ve o Ali bir şahitlik yapıyor o zaman. Diyor ki sanki dünyayı bambaşka bir aydınlıkta görürdüm diyor. Sanki bir ışık açıldı. Eskiden yüreğimde nefret ve karanlık varken şimdi artık içimde sevgi vardı. Ve herkese sarılıp öpmek isterdim. Yani adamın yaşadığı duygular bunlardı. Ve bu Romalılar 5:3'ü tamamen canlandırıyor sanki. Kutsal ruhun aracılığıyla Allah'ın sevgisi bizim yüreklerimize döküldü. Ne yaptı bu sevgiyi kazanmak için? Bu sevgi nasıl döküldü? Kendiliğinden. Rab bunu bir hareket olarak tek başına yaptı. Evet. İşte ve bu proses için, yani Allah'ın sevgisi yüreğimize döküldü. Bu proses için, bu gelişme için 3 söz kullanılıyor. Sanki Rab bize 3 tane yeni ruh vermiştir. 3 at kullanıyor burada. Ama tabii ki ruh birdir. Ve biz bunu bu kutsal ruhu 3 değişik atla, 3 değişik biçimde hissediyoruz. Birincisi, yani sevgimiz, yüreğimize sevgi döküldü. Biz onu yaşıyoruz aydınlık ruhu olarak. Okuyorum 2. Korintiler 4:6. Allah bir vakit bir sözüyle karanlıktan ışık parlatırmıştır. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık sağladı. Öyle değil mi? Sen imansızken, karanlıkta gezerken hiçbir şey anlamazdın. Körü körüne, adetlere, başka kötü ruhlara yani itaat ederdin. Başkası seni ayrı karanlıktaydın. Ondan sonra birisi sanki bir şalter açtı, tak bir kerekten kocaman ışık açıldı. Öyle değil miydi? Aydınlık ruhu. Aydınlığa geçince insanlara karşı sevgi hissediyoruz. Aydınlık ruhu. İkincisi diyor evlatlık ruhu. Galatyalar 4:6 okuyorum. Ve madem evlatlarsınız, Allah kendi oğlunun ruhunu yüreklerinizi gönderdi. Biz de Abba, hani babacığım diye bağırıyoruz. Öyleydi değil mi? Biz sanki terk edilmiş, atılmış evlatlardık. Domda yaşayan yani yetim kişiler gibiydik. Bizim sahibimiz yoktu. Yani öyle bir sanki bir özlem vardı. Keşke gökte bir babam olsa, benimle ilgilense. Öyle değil mi? Ama İsa Mesih'te bu gerçek oldu. Ve bu evlatlık ruhu diyor. Nasıl bir kişi gidiyor yetimhaneye, oradan bir çocuğu seçiyor ve bu çocuğuyla bağlanıyor. Sevgisini ona döküyor sanki. Aynı biçimde biz de diyor evlatlık ruhu aldık diyor. Allah evladı dolunca insanları sevmeye başlıyoruz. Çünkü gökten gelen bir sevgi var yüreğimizde. Ve son olarak yeni doğuş ruhu. Titus 3:5 yıkanıp yeniden doğduk. Kutsal ruh bizi yeni kişi yaptı. Öyle kurtuldu. Kutsal ruh bizi yeni bir kişi yaptı. Yeniden doğunca reflekslerimiz değişiyor. Bunu anlayalım yani. Yeniden doğunca diyor, ikinci defa doğduğumuz anda kişi Mesih'in huzuruna geçti mi, o zaman yani refleksleri değişiyor. Bencillik yerine başkasına hizmet duygusu oluyor, oluşuyor. O da sevgidir. Sevgi demek değil, hani çok büyük bir şeyler hissetmek, beklemeyin. İsa Mesih derken birbirinizi sevin, o romantik bir duygu böyle tarif etmiyor. Demiyor sanki yani çok iyi şeyler hissedin kardeşin için. Hayır, böyle böyle olmuyor. Adam belki sana gene senin yani nerflerine dokunuyor. Gene rahatsız ediyor seni ama sen onu sevmek zorundasın. Yani bu sevgi yani bir karardır ve aslında bir refleks gibi olmalı. Tamam mı? Tamam, bunu anladık. Şimdi Rab yeni imanın hayatına, onun yüreğine kocaman bir kafa dolu sevgi döktü. Ama ondan sonra ne oluyor? Şimdi Pavlus devam ediyor. İkinci adımımızı şaşırtacak diyor. Biz sanıyoruz öyle devam etsin. Ama ikinci adım diyor ki, tamam mı? Sıkıntılarla övünüyoruz. Aile bakalım. Sıkıntı çekiyoruz. Hatta onlardan övünüyoruz diyor. Sıkıntı çekmek herkesin kaderi. İmansızlar da çekiyor, biz de çekiyoruz. Onlar hastalanırken bizim de o kadar yani hastalığımız olabilir. Onlar parasız kalırken biz de parasız kalıyoruz. Onlar işten atılırken biz de atılıyoruz, öyle değil mi? Fark şurada ki onlar küfür ediyor, kahar ediyorlar. Biz gene övünüyoruz diyor, övünüyoruz. Sıkıntılarla övünüyoruz. Ha git anla bunu bakalım. Çok zor bir şey değil mi? Demiyor sadece sıkıntılara dayanıyoruz, dişlerimizi sıkıp dayanıyoruz. Hayır, övünüyoruz diyor. Nasıl? Nasıl bir şey? İlk aşktan sonra imanlının hayatında ne oluyor? Normal olarak sanıyoruz bu hep devam etsin. Allah'ın sevgisi döküldü ve sevgide gittikçe büyüyeceksin. Hayır. Sanki bizi büyütmek için Rab bize hep daha fazla sevgi vereceğini bekliyoruz ama öyle olmuyor. Rab bize daha fazla sevgi vermiyor. Belli bir zamandan sonra bir soğuma prosesi başlıyor. Soğuyorsun. Hep aynı kardeşler, hep aynı suratlar. Alışıyorsun. Tamam mı? Ve işte dua ediyorsun ve karşılık alamıyorsun. İlk aylarda gibi devam etmiyorsun. Sıkıntılar başlıyor. Ve işin büyük bir sırrı, büyük bir yani gizli tarafı şu ki Rab bu sıkıntıları kullanıyor seni imanda büyütmek için. Değil mi? Evet, bu aslında bize büyük bir şok gibi geliyor. Rab bizi büyütmek için sıkıntılarımızı kullanıyor. Biz gene dua ediyoruz. Rab al bu sıkıntı benden. İstemiyorum çekeyim. İstemiyorum yani rahatsız olayım. Rahatlıkla yaşamak istiyorum. Rahatlık içinde imanda büyümek istiyorum. Ama olmuyor. Rab bu sıkıntıları kullanıyor diyor. Onunla övünüyoruz. Evet, ilginç bir şey şu ki bizi imanda büyütmek için Rab daha fazla kötü şeyleri kullanıyor. Yaşlı bir imanlıyla konuş. Gerçekten Rab'da ilerlemiş bir kişiyle konuş. Hadi böyle 80 yaşında ve 60 senelik imanlı. Onunla konuş ve sor. Senin hayatında, imanlı hayatında, imanda büyümen için, imanda yani büyüme olayı ne zaman oldu? O demeyecek, abi seminere gittim, çok büyük şeyler öğrendim. Demiyor yani bir kardeş bana yeni bir ilahi öğretti ve bu ilahi yüzünden çok imanda büyüdüm. Hayır. Ne zaman benim eşim öldü? Ne zaman benim evim yandı? Ne zaman hastaydım ve ölüm şeyinden döndüm, o zaman imanda büyüdüm diyor. İlginç bir şey değil mi? Rab niye bunu yapıyor böyle? Niye bize rahatlık içinde büyütmüyor imanda? İki tane fikir vermek istiyorum. Niye bir imanlı acı çekiyor? Neden bir imanlı hani sıkıntıları, sıkıntı görüyor hayatında. Hatta Rab bu sıkıntıları kullanıyor onu büyütmek için imamlar. İki fikir. Birincisi kader birliği demek. Kader birliği. Ne demek istiyorum? İsa ile kader birliğimiz oluyor. Onun kaderi, onun başına gelen bizim de başımıza geliyor. Okuyorum Filipiler 3:10. O da Pavlus şöyle yazıyor. Onu, Mesih'i yani, tanıyayım ve onun dirilişinin kuvvetini de anlayayım ve onun acılarına ortak olmak neymiş öğreneyim. Onun ölümünde ona benzer olayım ve böylelikle ölülerin dirilişine varayım. Görüyor musunuz? Pavlus diyor, İsa'nın başına ne geldiyse istiyorum benim de başıma gelsin. Evet, bu normaldir değil mi? İsa bir öğretmen gibi, İsa bir usta gibi bize bütün zanaatı öğretiyor. Onun başına ne geldiyse, yani ne yaşadıysa bize öğretiyor. Ve bizim de aynı yaşantımız olacaktır. Ama bunu hani Pavlus diyor, gönül razılığıyla kabul ediyorum. Evet, İsa'nın başına gelenleri görüyoruz. Filminde işte onun acılarını görüp tamamı görüyoruz bunu. E sonra bizim başımıza acı gelmeyecek mi? Nasıl İsa'yı anlayacağın eğer hayatında hiçbir acı olmadıysa, hiçbir zorluk olmadıysa, hiçbir çeki görmediysen, hep böyle güzelden güzele yağ bal içinde yaşadıysan, nasıl diye ben ki İsa Mesih'in acılarını anlıyorum? Hayır, ondan sonra yabancı geliyor. Ve İsa Mesih'in imanında hep küçük kalacağım. Ve ikinci bir fikir, sadece değil İsa'yı, İsa'nın kader birliğiyle ona benzer olasan ama onun işini devam etmek de var. İşini devam etmek de var. Tamam, o haçtayken tamamlandı diyor. Yani kurtuluş işi tamamlandı. Artık kutsal yazılar yerine geldi, peygamberlikler yerine geldi. Ama eğer biz Mesihçiyiz ve eğer İsa bizi gönderirse bütün dünyaya, o zaman biz onun işini devam ediyoruz. Aynı. Ve onun işin içinde acı çekmek var. Kolosser 1:24. Pavlus şöyle yazıyor. Ve bu ayet yeni imanlıyken çok şaşırttı beni. Senelerce düşündüm. Bu nasıl olabilir? Bakın ne yazıyor. Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum diyor Pavlus. Sizin hatırınıza Kolosser'deki kardeşler ve bütün imanlılar için seve seve diyor çeki çekiyorum. Acı çekiyorum sevinerek. Mesih'in çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Ne? Mesih'in çekilerini geri kalan. Sanki eksik var. Sanki var bir şey daha tamamlansın. O bizi döşüyor. Yani Mesih'in örneği bizim hayatımız için örnek oluyor. O çektiyse bütün dünya için biz de bir anlamda dünyanın günahını biz de kaldırıyoruz. Tabii bizim çekilerimiz onların günahlarını tam olarak affetmiyor. İsa'nın kanı gibi. Ama aynı örnek yaşamakla biz İsa'nın işini devam ettirmiş oluyoruz. Devam ediyor. Yani geri kalanını tamamlıyorum. Onu kendi bedenimle ve onun bedeninin hatırına, demek istiyorum kilisenin hatırına tamamlıyorum. Görüyor musunuz? Pavlus ne konuşuyor burada? Yani İsa Mesih'in işi bir başlangıcıydı ve biz kilise olarak aynısını devam ettiriyoruz. Onun için Rab buyruk verdi. Mesih nasıl çektiyse küçük bir parça biz de çekiyoruz. Yani aynı kategoriye koymayalım kendimizi ama benzer olarak. Peki, üçüncü olarak Pavlus devam ediyor. Kutsal Ruh'un sevgisi diyor, bizim yüreğimizi döküldü. Sıkıntılarla övünüyoruz diyor. Bir sıkıntıya düştün şimdi. Niye böyle? Bunun neresi övünecek bir şey? Övünmek için ne var burada? Çok şükür evim yandı. Aleluya, öyle mi diyeceksin? Bu akılsızlık değil mi? Ama bakın Pavlus ne yazıyor? Üçüncü olarak dayanma kuvvetimiz artıyor. Biz yük altında dayandık mı diyor, dayanma kuvvetimiz artıyor. Herkes biliyor böyle Arnold Schwarzenegger gibi tipler. Değil mi? Ne yapıyorlar bu kişi? Nasıl bir kişi bu kadar muskullu oluyor? Nasıl bu kadar yani kaslı oluyor? Neden biliyor musun? O günde 10 saat, 12 saat acı çekiyor. Sen var mı kaldırın 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo? Bir kere kaldır, 2-3 defa kaldır, 2 gün yataktasın. Her tarafın ağrıyor. Ama ne oluyor? İlk günde ağrıyor. Ama alıştıra alıştıra bu acı kayboluyor. İkinci, üçüncü, dördüncü gün beden alışıyor bu ağrıya. Hatta Schwarzenegger büyük bir lafı vardı. Ağrı nedir? Ağrı zayıflığın bedenden çıkmasıdır diyor. Zayıflığın bedenden çıkmasıdır. Evet, zayıfsın. Ondan sonra ağrı çektiğin zaman, acı çektiğin zaman, yükleri kaldırdığın zaman zayıflık çekiyor bedenden. 1. Timoteus 4, 7 ve 8 şöyle diyor. Timoteus, Pavlus burada genç bir pastora, genç bir öndere akıl veriyor. Sen gene diyor kendini Allah korkusunda ilerletir. İlerletir. Trenerovka yap, antrenman yap, zorluk çek, kileleri kaldır. Günden güne. Çünkü bedeni ilerletirmek az fayda getiriyor. Ama Allah korkusu her bir şey için faydalıdır. Bak, diyor ki yani spor için insan sıkıyor kendini, değil mi? Herhangi bir takıma girmek için, hatta böyle bir madalya almak için insan senelerce sıkıyor kendini. Erken kalkıyor, günde 8 saat yani spor yapıyor. Ağrı çekiyor, ağrı. Acı çekiyor. Yeter ki bir madalya kazansın. Paulus diyor, bu az faydalı. Tamam, bedenin biraz daha sağlıklı olacak. Ama diyor, Allah korkusu konusunda acı çekersen, antrenman, trenerovka yaparsan, bu her şey için faydalıdır. Bir genç bedenin içine kadar uğraşıyor. Güzel bir bedeni olsun, kaslı, muskulu. Ama Paulus diyor ki, biz imanlılar Allah korkusu konusunda kendi kendimizi terbiye ediyoruz. Timoteus herhalde spor yapardı. Onun için Paulus bu laf yaptı. Ve Paulus ona spor dünyasından örnekler veriyor. Sanki ona demek istiyor, spor antrenmanı ağır çalıştıktan sonra hani kasların ağrıyor ama ancak öyle büyüyecekler. Ruhsal dünyada, imanla da, hayata da aynısı geçerlidir. Ruhsal kaslarını, muskullarını diyor, geliştir, büyütür. Bu her bir şey, her bir imanlı için, erkek, kadın, genç, yaşlı aynı. Her bir imanlı için bu geçerlidir. İmanlı muskullarını trenerovka yapıyor musun? İmanlı hayatında kendini sıkıyor musun? Zor bir şey değil mi? Doğal insan buna karşı gider. Yatayım artık. Bırakayım kendimi. Ben öyleyim. Hayır. Uğraşalım. 2. Petrus 1, 5'ten 8'e kadar aynı gelişmeyi bir zincirleme gibi gösteriyor. İşte tam bunun için çok dikkatle uğraşın ki imanınıza iyi tabiyetler katasınız. İyi tabiyetlere bilgi katasınız. Bilgiye kendini zapt etme kuvvetini katasınız. Kendini zapt etme kuvvetine dayanma kuvvetini katasınız. Dayanma kuvvetine Allah korkusunu katasınız. Allah korkusuna kardeş sevgisi katasınız ve kardeş sevgisine gene sevgi katasınız. Çünkü bu şeyler sizde bulundu mu ve çoğaldı mı? Rabbimiz İsa Mesih'i tanımak için aylak kalmayacağınız, ne de yemeksiz kalacağınız. Hepimiz istiyoruz yemiş verelim. Ama bu trenerovka olmadan gerçekleşmeyecek, değil mi? 4. olarak Pavlus devam ediyor. Dönüyoruz Romalılar 5. bölüme. Bütün bunları dedikten sonra yani ruhsal bir trenerovka antrenman yaptıktan sonra 4. olarak diyor, denenmiş bir kişilik kazanıyoruz. Denenmiş bir kişilik kazanıyoruz. Öyle değil mi? Denenmiş bir kişilik, bir karakter. Rab bunun için uğraşıyor. Ve bu hakikat çok zor anlaşılıyor. Şimdiye kadar daha fazla öyle bir anlayış vardı ki Rab senin iyiliğini düşünüyor. Rab istiyor rahat yaşasın. Ama senin rahatlığın ikinci derecede. 1. derece Rab istiyor karakter. Denenmiş bir kişilik istiyor senden. Karakter. Senin karakterin ilerlemiş olsun. Tamam mı? Ve öyle bir şey istiyor gerçekten. Bir firma bir mal çıkarınca ilk önce onu deniyor. Yani mesela büyük bir düşen bir çamaşır makinesi. O çıkınca fabrikadan hemen direkt dükkanlara vermiyorlar. Ne yapıyorlar önce? Son adım denemek. Elektrik çalışıyor mu? Su giriyor mu? Motor dönüyor mu? Her parça deneniyor. Ancak denendikten sonra etiket koyar, bu denenmiştir. Artık satışa girebilir. Bu etiket, Rab da istiyor bu etikete her bir imanla yapıştırsın. Tamam mı? İstiyor bunu. Hani denenmiştir. Denedim bu kardeşi, denedim bu kız kardeşi ve gerçekten artık benim karakterime uygun bir kişidir. Bu etiketi istiyor musun?
Evet.
Ama işte o zaman bakın Eyüp da bu etiketi kazandı ama nasıl? Bayağı çektikten sonra değil mi? Denenmiş bir kişilik öyle diyor. Evet, 1. Petrus 5:10. siz de az bir vakit için çekit çekeceğiniz. Ama Allah bütün merhamettir ve hem de size Mesih İsa'da kendi sonsuz şanlılığına çağırmıştır. Ve o çekilerden sonra o kendisi sizi tamamlayacak, sizi sağlamlaştıracak, sizi kuvvet verecek ve sizi sağlam temelin üzerine oturtacak. İşte Rab bunun için uğraşıyor bizimle, tamam mı? Evet, Rab istiyor gerçekten denenmiş bir kişilik kazanalım. Düşün bakalım, sen evladın var ve iki seçenek var. Nasıl bir şey olsun? İstiyor musun çocuğun rahatlık içinde yaşasın? Altın zincirlerle, Mercedes'le, 5 katlı evle çok süper rahat bir yaşam yaşasın ama adam narkoprasördür, yani narkotik satan biridir. Öyle mi? Adam rahat içinde. Yoksa fukara kalsın, bir kulübede yaşasın, günlük ekmeğini ancak kazansın ama dürüst bir kişi olsun. Bilmem. Ya da senin kızını kime vereceksin? O da daha zor bir soru var, değil mi? Ha. Şimdi bakın, yani karakter istiyoruz, değil mi? Öyle olmamız lazım, öyle değil mi? Gerçekten yani, Pavlus diyor ki, denenmiş bir kişiliği kazanıyoruz. Değil mi? Eski laf var. Ah, ilk aşk, eski günler. Ne kadar sevgi vardı 30 sene önce, aleluya, çok güzeldik. İyi, ama kilise olarak denenmiş bir kilise değildik. Yani böyle sanki yeniden yumurtadan çıkan bir civciv gibi, tamamen öyle bir kiliseydik. Herkese sevinirdik, her şeye sevinirdik. Ama daha denenmemiş bir karakter var, denenmiş bir kişi. Çünkü daha yani hayat basit idi, prostiydi. Çok basit bir hayat vardı, değil mi? Hatırlıyorsunuz, herkesin işi vardı, gücü vardı. Ekmek var, sigorta var, hastane var, Belgrad var, her şey var. Ama şimdi bunlar hepsi yok oldu. Bunlar hepsi yok oldu. Ve şimdi hele bu krizada daha da fazla, hani serbestliğimiz hepten yok oldu. İstediğimiz yere gidemiyoruz. İstediğimiz kişilerine yaklaşamıyoruz. Neden? Rab bizi deniyor. Rab bizi deniyor. Acaba bizim karakterimiz Rab'in karakterine uygun mu diye. Peki bütün bunlardan sonra beşinci olarak Pavlus ne diyor? Bütün bu prosesin sonucu nedir? Neye doğru bizi götürmek istiyor Rabbimiz? Ve nasıl beş faydanın sonuncusu neydi? Onun şanlılığına ereceğiz diye. Şimdi beşinci adım da diyor umudumuz var. Umudumuz olacak. Umudumuz olacak. Yani bütün bu gelişmenin amacı budur. Rab istiyor bizde bir umut yaratsın. Yani bunu da belki de yanlış anlayabiliriz. Umut yaratmak nasıl bir şey? Umudumuz var diyor Pavlus. Umut imanlı hayatın dışında, normal gündelik böyle konuşmada umut sözü nasıl anlaşılıyor? Bir çetim yani güzel bir işi dağıldı ve konuşacak naçalnikle, şefle konuşacak. Umut ediyorum beni de alacak. Ne demek bu umut ediyorum? Belli değil. Olabilir, olmayabilir. Umut ediyorum. Yani bence olacak ama kesin değil. İncil umut sözünü kullandığı zaman öyle değil. Umut sözü bambaşka. İncil'de umut sözü demek kesinlik var. Kesin, 100% eminim hani böyle olacaktır. Ve onun için Pavlus bunu beşinci yerde koyuyor. O kadar yani Rab'le büyüdükten sonra, o kadar yani denemelerden ve tecrübelerden ve çekilerden geçtikten sonra oluşmuş yani Rab'in karakterine uygun bir imanlı kesin biliyor. Umudu var. İbraniler 6:19. Bu umut diyor Pavlus. Bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Sağlam ve sarsılmaz. Perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Ne demek istiyor? Bu da konuşup bir gemi demiri, bir çapa diyorlar. Yani demir biliyorsunuz değil mi? Gemiler bunu uzun bir uragan yani bir zincirin ucunda atıyorlar onu denizin dibine ve ondan sonra ne oluyor? Bu çapa, bu demir saplanıyor kuma ya da kayalara ve artık gemi şabalanamaz. Hiçbir yere kaçamaz, artık sağlam bir yerde duruyor. Ve işte ne kadar da rüzgar gelse, ne kadar da fırtına gelse gemi duruyor, sağlamdır. Ve Pavlus diyor ki bu umut, eğer böyle bir derece geldik mi, o kesin bir bilgimiz, umudumuz, kesin bir umudumuz oldu mu diyor. Bu bir gemi demiri gibidir ve diyor ki sarsılmaz. Perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Ah, ne demek perdenin iç tarafı. Tabii ki bu Allah'ın evini konuşuyor. Tapınak konuşuyor. Biliyorsunuz orada bir perde var idi. Yani kutsal yeri ve en kutsal yeri ayrıldı. Bu perde yani sanki Allah'ın katını gösteriyor. Ve aynı İbraniler'de yazıyor ki İsa başka bir tapınağa girdi değil, Yeruşalim'deki, yeryüzündeki. Ama gökteki tapınağa girdi. Asıl tapınağa girdi. Asıl Allah'ın huzuruna girdi. Ve o bizim yani demirimiz diyor. Yani gemi demiri oraya saplandı. Sanki biz de bir ip atıyoruz oraya. Ve bizim gemimiz, imanlı gemimiz, imanlı hayatımız artık sağlam duruyor. Sarsılmaz. Ve kesin biliyoruz. İsa neredeyse bizim demirimiz de orada ve o bizi çekecek yukarı bu iple. Tamam mı? Evet. Ve devam ediyor ayet 20. Bizim önümüzden koşan İsa da Melkizedek'in sırasından bir baş görevli kılındı ve oraya girdi diyor. O bir baş görevli. Bizim için bir aracımız orada. Ve o zaten o perdenin arkasındadır. Biz yani umut etmekle, iman etmekle o gemimizin sanki demirini oraya atıyoruz. Ve o bizi çekecek yukarı. Evet, bunları şimdi gördük. 5 tane adım imanlı hayatta nasıl büyüyoruz? Nasıl yani Rabbin gerçeklerini, kurtuluşu daha iyi anlıyoruz? Ben bunu diliyorum hepimizde. Hepimizin hayatında bu gerçekleşsin. Değil yani bakalım bu yeryüzünde ne kadar kolayla geçelim, ne kadar rahat kayalım böyle zorluk görmeden. Hayır, tam tersi. Rab bu zorlukları kullanıyor seni ve beni büyütmek için. Bunu kabul edelim. Yani ve her bir durumda ona şükür edelim. Rab sizin olsun.